bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sönen Işık, Rudyard Kipling, Altın Kalem Yayınları, İstanbul 1981, çeviren Vahdet Gültekin, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Tülay Kışlalı. Rudyard Kipling, 1865-1936, yazı hayatına gazetecilikle başlamış, dünyanın çeşitli ülkelerinde dolaşmış, tanıdığı türlü karakterlere, yaşadığı çeşitli olaylara dayanan çok güçlü eserler yaratmıştır. Roman, hikaye, şiir türündeki bütün eserleri yıllardan beri üstün değer taşır. Sönen Işık, Rudyard Kipling'in roman türündeki şaheseridir. Bu roman gerek konusunun örgüsü, gerekse şiir dolu üslubu bakımından büyük İngiliz yazarının sanatını size bütün güçlüğüyle, bütün güzelliğiyle tanıtacaktır. Rudyard Kipling, Fransız yazarı Paul Mozet anlatıyor. Genç bir gazeteciyken Rudyard Kipling'le iki kere karşılaşmak, konuşmak şerefine eriştim. Gençtim, evet, hem de ne kadar gençtim. Yoksa ona neler neler sormazdım. O da sert, acı konuşma tarzıyla kim bilir nasıl karşılık verirdi. Yalnız onun bu biraz alaylı, biraz babaca azarlayışı bakışlarını, kalın gözlüklerinin ardından masmavi gözlerinin gülümseyişi tatlılaştırırdı. O sıralarda ilk kitabımı tasarlıyordum. Kendisinden öğüt istemek cesaretini gösterdim. Bana baktı. "Ne üzerine bu ilk kitap?" diye sordu. "Aa evet, Filipinler'deki kafa avcıları üzerine, öyle mi? Roman mı, hikaye mi? Neyse, roman olmuş, hikaye olmuş, önemi yok. Yalnız şunu unutmayın. Anlattığınız insanlar, olaylar bizden ne kadar uzaktaysa gerçeğe uygun olmaya o kadar büyük bir titizlik göstermelisiniz. Okurlarınıza karşı saygı borcunuz bu. Kendinize karşı da saygı borcunuzdur." Burada Kipling'in pos bıyıklarının üzerinde hafif bir gülümseme belirdi. Yakınımızdaki kişiler, olaylar söz konusu oldu mu, okurlarınız sizi hizaya getirme görevini üzerlerine alırlar. Kipling genç yazara verdiği bu öğüde kendi de büyük bir özenle bağlı kalmıştır. Romanlarında, hikayelerinde genellikle bildiği, gördüğü, tanıdığı kişilere, olaylara dayanan konuları işlemekle birlikte yine de zaman zaman başkalarının bilgilerine başvurur, kitaplardan yeni bilgiler edinirdi. Korkusuz Kaptanları yazarken yaşlı bir hekim onun başlıca danışmanı olmuştu. Kimi yazarken sık sık babasından bilgi edinirdi. Sönen Işık için olayları, konuyu çok yakından bildiği, yaşamış olduğu halde yine de ressamlıkla ilgili konularda başkalarından bilgiler aldı. Çünkü bütün büyük sanatçılar gibi bir eserin ancak gerçeğe dayandığı ölçüde güçlü olabileceğine inanmıştı. Rudyard Kipling 1865'te Bombay, Hindistan'da doğdu. Babası oradaki İngiliz yönetiminin görevlilerindendi. Rudyard, İngiltere'de okuduktan sonra 17 yaşında yine Hindistan'a döndü. Lahore'da, Allahabad'da çıkan İngilizce gazetelerde yazarlığa başladı. Bir yandan da hikayeler yazıyordu. Çocukken Hintli dadısından dinlediği masallar ona şiir dolu ufuklar açmıştı. Daha başka ülkeler görmek, yeni gözlemler, bilgiler edinmek hevesiyle uzun gezilere çıktı. Bu arada 1889'da İngiltere'ye giderken Çin, Japonya, Amerika yolunu seçti. Böylece bir dünya gezisi yaptı. Daha sonra Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Mısır gibi çeşitli ülkeleri gezdi. Gezi izlenimlerindeki, hikayelerindeki heyecan dolu, güçlü bir üslup ona kısa zamanda büyük bir ün kazandırdı. Genç yazar meraklı, maceralı konuları ele alıyor, bunları hareketli, renkli bir üslupla işliyordu. Londra'ya yerleşeli daha 3 ayı bulmadan okurlarca çok sevilen, yayın evlerince aranılan bir yazar olmuştu. Roman türündeki şaheseri The Light That Failed, Sönen Işığı 1890'da yazdı. Bununla ünü bütün dünyaya yayıldı. İkinci romanı Kim 1914'te çıktı. Kipling 1892'de bir Amerikalıyla evlendi. Amerika'ya gidip Vermont'ta Brattleboro'ya yerleşti. Orman Masalı, Korkusuz Kaptanlar gibi bugün çocuk klasikleri arasında başta gelen eserlerini orada yazdı. 1896'da İngiltere'ye döndü. Sussex'e yerleşti. 1936'da orada öldü. İngiliz yazarları arasında Nobel Edebiyat Armağanını ilk kazanan Kipling olmuştur. 1907. Sönen Işık. Messi az buçuk kaygılı bir sesle, "Yakalarsa ne yapar bize?" dedi. "Bu işe kalkışmakla pek iyi etmedik, biliyor musun?" Dick, hiç duraksamadan, "Beni döver, seni de odana kapatır," diye karşılık verdi. "Kurşunlar yanında mı?" "Evet, cebimde. Yalnız yürürken çok sallanıyor. Kendiliğinden patlar mı kurşun?" "Bilmem. Sen tabancayı al. Korkuyorsan ver kurşunları, ben taşıyayım." "Korkmuyorum." Messi elini cebindeki o tehlikeli paketin üzerine dayamış, burnu havada hızlı hızlı yürüyordu. Dick de elinde ufak bir tabanca arkadan geliyordu. Bu çocuklar günün birinde anlamışlardı ki atış yapmadan yaşayamayacaklardı. Bunun üzerinde bir hayli düşündükten, kendilerini her şeyden yoksun bıraktıktan sonra Dick 7,5 şilin biriktirebilmişti ki bununla Belçika yapısı külüstür bir tabanca alınabilirdi. Messi ise sandığa ancak 2,5 şilinlik bir katkıda bulunabilmişti. 100 kurşun alabilecek bir para. "Senin para biriktirmen daha kolay," diyordu. "Ben güzel şeylerden hoşlanırım. Senin öyle bir merakın yok." Sonra da düşünüp bir sonuca varmış gibi, "Kaldı ki erkek çocuklara düşer." Dick bu işe biraz kızmış, homurdanmıştı ama gene de gitmiş, tabanca kurşunları almıştı. İşte şimdi de sıra bunları denemeye gelmişti. Her günkü yaşayışları içinde tabanca taliminin yeri yoktu. Bu iki öksüzün nasıl yaşayacaklarını onlara annelik etmekle yükümlü kadın çizmişti. Dick 10 yıldan beri onun eline bırakılmıştı. Kadın da oğlanın bakımı için kendisine verilen parayı bir yana koymaktan hiç geri kalmamıştı. Orta yaşlı bir duldu. Ne yazık ki yeniden evlenmeyi de çok istiyordu. İster farkında olmadan işi hafife aldığından olsun, ister birine acı çektirmekten hoşlanan yaratılışından, bu körpecik omuzlara hayatı dayanılmaz bir yük haline getirmişti. Çocuğun beklediği sevgi yerine ona karşı önceleri soğukluktan, sonraları hınçtan başka bir şey göstermemişti. Dick yaşı ilerleyip de gelişmek istedikçe kadın onu hep geri itmişti. Ufak çaptaki evinin işlerinden arta kalan vaktini Dick Heldar'ın manevi eğitimi dediği şeye veriyordu. Dar kafasının kavrayabildiği ölçüde dini konular, kutsal kitapların harfe harfine okutulması. Daha ileri gidemiyordu. Öğrencisine kendisinin kondurabileceği bir suç bulamayınca Yaradan'a karşı verilecek ağır hesapların var der gibi sözler ediyordu. Bundan dolayı da Dick gitgide Bayan Janet'i nasıl düşman gibi görüyorsa Tanrı'ya karşı da o kadar şiddetli bir soğukluk duymaya başlamıştı. Bir çocukta bundan daha korkunç bir ruh hali olur mu? Bir gün Dick dayak yemek korkusundan ilk kez gerçeği saklamak zorunda kalınca kadın onu uslanmaz bir yalancı gibi görmeye başladı. Ondan sonra da çocuk elbette ki artık boyuna yalanlar uydurma yoluna saptı. Yalnız pek de ustaca, kurnazca yalanlar uyduruyordu. Yalanlarını tutumlu harcıyordu da diyebiliriz. Zorda kalmayınca yalan söylemiyordu. Buna karşılık yaşamı kendisi için biraz kolaylaştırabilecek bir durum oldu mu en kuyruklu yalanı atmaktan geri kalmıyordu. El verir ki akla yakın bir yalan olsun. Çocuğun bu biçim eğitilişi ona manevi bakımdan bir kazanç sağlamadıysa da hiç değilse tek başına yaşamasını öğretmişti. Bunun da ortaokula başlayınca ona büyük yardımı oldu. Çünkü arkadaşları onun eski yamalı giysileriyle alay ediyorlardı. Tatillerde gene de Bayan Janet'in cenderesi altına giriyordu. Kadın da çocuğun dış dünya ile ilişki kurduktan sonra dizginleri gevşemesin diye şunu bunu bahane ederek boyuna dövüyordu onu. Oğlan onun çatısı altına geleli daha 24 saat olmadan dayak başlıyordu. Derken bir yıl öyle oldu ki güz günleri Dike bir köle arkadaş getirdi. Uzun, kara saçlı, kurşuni gözlü, pek minik bir kızcağız. O da Dik gibi hiç konuşmuyor, evin içinde usul usul dolaşıyordu. Kızcağız ilk haftalar ancak keçiyle konuştu. Tek arkadaşı buydu. Keçi bahçede kalıyordu. Bayan Janet bu hayvanı hiç sevmiyor, ona kafir diyordu ki bu doğruydu elbette. Yeni gelen kıza bunu sert bir sesle söyledi. Minik, kesin bir tavırla, ya öyle mi dedi, avukatıma yazacağım, kötü bir kadın diyeceğim sizin için. Amoma benim keçim, anladınız mı, yalnız benim. Bayan Janet taşlığa doğru bir adım attı. Şemsiyeler, bastonlar orada dururdu. Dik gibi minik de anladı bunun ne demek olduğunu. Hiç kılını kıpırdatmadan ben şimdiye kadar çok dayak yedim dedi. Öyle ki siz ne kadar dövseniz az gelir. Hele bir dokunun bana, avukatıma yazarım. Beni aç bırakıyor derim. Korkmuyorum ben sizden. Bayan Janet taşlığa gitmekten vazgeçti. Küçük kız da biraz durup tehlikenin geçtiğini anlayınca bahçeye gitti. Amoma buldu. Boynuna sarılarak hüngür hüngür ağladı. Dik öğrenmişti. Messi'ydi kızın adı. Önceleri ona kötü gözle baktı. Birazcık olsun özgürlüğü vardı. Bunu da bu kız elinden alırsa diye korkuyordu. Öyle olmadı. Kızcağız onunla arkadaşlık kurmak için ilk adımı atmaktan çekindi. Bunu Dik'e bıraktı. Yaz tatili bitmeden hayli önce ortaklaşa katlandıkları cezaların ağırlığı iki çocuğu birbirine yakınlaştırmıştı. Çünkü bekçilerinin demir yumruğundan kaçınabilmek için birbirlerine yardım etmek zorunda kalmışlardı. Dik'in okula döneceği gün gelince Messi üzgün üzgün mırıldandı. Artık işin içinden tek başıma sıyrılmam gerekecek. Sonra yiğitçe başını salladı. Sıyrılırım da bal gibi. Söz verdim. Amoma için sazdan tasma yollayacaksın bana. Unutma Emi, tez gönder. Bir hafta sonra mektup yazdı, tasmayı çabuk göndermesini istedi. Dik'in bunca zamandır bir tasma bulamayışına şaşıyordu. Sonunda tasma gelince de ona mektup yazıp bir sağ ol demeyi bile akıl etmedi. Tatiller geçti, daha birçokları geldi. Dik gittikçe büyüyor, acemi çaylak gibi sarsak, ürkek, koca bir oğlan oluyordu. O eski kötü alışkanlıklarından dolayı şimdi daha da utanıyordu Janet. Eski usullerinden hiç de vazgeçmiş değildi ama Dik okuldaki cezalardan sonra ayda ortalama 3 kez dayak yiyordu. Bu cadalozun dayağını küçümseyecek bir güçlülük kazanmıştı. Messi onun baş kaldırmaya kışkırttıkça Dik hiç acıtmıyor diyordu. Hem sonra beni patakladı mı sana karşı biraz daha yumuşak davranıyor. Oğlancağız kendini bırakmış somurtuk günlerini sürükleyip duruyordu. Okulda da kendinden küçükler bunu görüyorlardı. Çünkü heyheyleri tuttu mu onları dayak yiye yiye edindiği ustalıkla bir güzel dövüyordu. Birkaç kez gene bu hınzır yanı tutmuş, Messi'yi ağlatmak istemişti ama küçük kız savunmasını biliyordu. Zaten yeterince mutsuzuz. Anlamıyor musun bunu dedi. Birbirimize daha da acı çektirmenin ne gereği var? Onun yerine biraz eğleneceğimiz bir şeyler arayalım. Daha iyi ayol. Gerisine boş verelim. Tabanca bu aramanın sonucuydu işte. Tabancayı ancak deniz kıyısının en çamurlu kesiminde, kaplıcaların, iskelelerin oradaki arabalardan uzak, şurada Keeling Kalesi'nin ot bürümüş sırtlarının altında kullanabilirlerdi. Orada deniz çekilince 3 kilometreye yakın bir düzlük ortaya çıkıyordu. Çekilen suların ardında çeşitli renkte balçık yığınları kalıyor, bunlardan da güneşte kötü bir çürük yosun kokusu yayılıyordu. Dik'le Messi varacakları yere geldiklerinde vakit ikindiye yaklaşmıştı. Amoma da arkalarına takılmış sabırla yol tepe tepe onlara gelmişti. Messi havayı koklayaraktan "Öf, deniz ne pis kokuyor burada" dedi. "Hiç sevmem bu kokuyu ben." dik sert bir tavırla, kendin için özel olarak yapılmışların dışında hiçbir şey sevmezsin sen dedi. Ver bana kurşunları, ilk ben ateş edeceğim. Ne kadar uzağa ateş edebilir sence bu küçük tabancalar? Aa, en aşağı yarım kilometreye gider. Öyle de bir gürültü çıkarır ki kurşunlara dikkat et. Üzerlerindeki o diş diş zımbırtılar hiç hoşuma gitmiyor. Dikkat ettik. Korkma, ateş etmesini bilirim ben. Dalga kırana ateş edeceğim. Ateş etti, amomma meleyerekten kaçtı. Kurşun uçları yosunla süslü kazıkların sağında bir parça çamuru havaya uçurmuştu. Dik yukarı ateş ediyor, biraz da bu yana saptırıyor dedi. Unutma Mesih, dibine kadar dolu. Mesih tabancayı aldı, usul usul yürüyerekten çamur gölünün ucuna kadar geldi. Eli tetikteydi. Nişan almak üzere dudaklarını germiş, sol gözünü kısmıştı. Dik gülmeye hazırlanarak bir tümseğin üzerine oturdu. Amoma daha gene biraz ürkek yaklaştı. Öğleden sonra yapılan bu gezintilerde başından türlü tuhaf serüvenler geçmişti. Onun için artık ne olursa olsun şaşmıyordu. Fişek kovanını yerde açık bulunca burnuyla karıştırmaya koyuldu. Mesih ateş etti ama kurşunun nereye gittiğini göremedi. Elini gözlerinin üzerine tutarak engin denize bakındı. Kazığı vurdum sanırım. Dik kıkır kıkır gülerek alay etti. Bana sorarsan şamandırayı vurdun. Aşağıdan nişan al. Biraz da sola doğru. Bu sefer belki daha iyi becerirsin. Aa, Amonna'ya bak, kurşunları yiyor. Mesih elinde tabanca döndü baktı. Keçi kaçıyor. Dik de arkasından taş yağdırıyordu. Doğrusu aranırsa keçi için kutsal diye bir şey yoktur. Düşünün, bu keçiyi hanımı böyle taparcasına severken, karnını tıka basa doyururken o gene kalkıyor, cephaneleri yiyor. Mesih koştu baktı, Dik'in söylediği doğru mu diye. Evet, iki tanesini yemiş pis hayvan. Kurşunlar şimdi karnında. Oynaya oynaya patlayacak, onu havaya uçuracak. Oh olsun. Eyvah Dik, öldürdün mü seni? Tabanca genç ellerde tehlikeli oyuncaktır. Mesih anlayamamıştı nasıl olmuştu. Dik'le arasında kekre kekre kokan bir duman bulutu vardı. Kızcağız yalnız şunu iyice biliyordu. Arkadaşının tam suratının ortasına gelmişti kurşun. Dik'in tükürdüğünü duydu. Atılıp yanına diz çöktü. Yaralanmadın değil mi? Söyle diye haykırdı. Bile bile yapmadım. Dik yanağını silerken bile bile yapmadın elbette dedi. Bu sırada duman dağılıyordu. Yalnız az kalsın kör ediyordun beni. Sonra şu pis duman, ne korkunç. Biraz ötede bir taşın üzerindeki incecik, esmer kısa bir çizgi kurşunun yörüngesini gösteriyordu. Mesih sızlana sızlana ağlamaya başladı. Dik bir sıçrayışta kalkıp silkindi. Sus ağlama dedi, bir şey olmadı bana. Mesih nasıl olmadı diye dikleşti. Bal gibi öldürebilirdim seni. Ne yapardım o zaman? Hüngür hüngür ağlamak üzereymiş gibi dudakları sarktı. Ne yapacaktın? Eve döner, olup bitenleri Bayan Janet'e anlatırdın. Dik bunu söylerken alaylı alaylı yüzünü buruşturdu, sonra sesini tatlılaştırdı. Üzme kendini ne olur, boşuna vakit kaybediyoruz. Eve dönelim de çaya yetişelim. Yalnız ben biraz daha deneyeceğim. Mesih gözyaşlarıyla boşanmak için Dik'ten biraz tepki bekliyordu ama baktı ki oğlan oralı değil, boyun eğip susmak zorunda kaldı. Dik kurşunları toplarken eli biraz titriyordu. Mesih yere oturdu. Üzgün bir hali vardı. Dik durmadan dalga kırana kurşun yağdırıyordu. Tamam diye haykırdı. En sonunda dalga kıranın üzerindeki yosunlardan bir parçanın kopup havaya uçtuğunu, sonra da düştüğünü görmüştü. Mesih buyurur gibi, ver ben de bir deneyeyim dedi. Şimdi iyi ateş ederim. Sırayla ateş etmeye başladılar. Öyle çok ateş ettiler ki o ufak tabanca en sonunda bozuldu. Amoma'yı yanlarından uzakta tutmaya bakıyorlardı. Çünkü karnındaki kurşunlar patladı patlayacak diye korkuyorlardı. Hayvancağız ötede otlayıp duruyordu ama bana niye ateş atıyorlar diye de merak etse gerekti. Biraz sonra iki çocuğun gözlerine bir su birikintisinin üzerinde yüzen bir sırık çarptı. Onu nişan tahtası yaptılar, yan yana durup ona ateş etmeye başladılar. Bu arada tabanca gittikçe bozulmuş, kafa tutmaya başlamıştı. Dick, gelecek tatile başkasını alırız. Ortadan ateş edenini dedi. O daha uzağa atar. Messi, gelecek tatile ben yoğum dedi, gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Benim avukat bayan Jeanette yazmış. Başka yerde okuyacakmışım. Belki de Fransa'da. Gideceğime seviniyorum. Ben hiç sevinmiyorum. Ben hep burada kalacağım sanırım. Sahi mi Messi, gidiyor musun? Demek bu seninle geçireceğim son tatil. Önümüzdeki haftada okula dönüyorum. İsterdim ki... Körpe kanı yanaklarını kızıla bürüdü. Messi boyuna avuç avuç ot yoluyor, sırttan aşağı rüzgar okşadıkça geniş kil yığınlarına, süt köpüklü denize baş sallayan sarı taşlı bir haşhaş çiçeğinin üzerine atıyordu. Bir ara sessiz geçtikten sonra Messi, ara sıra seni görmek isterdim dedi. Sen? Ben de. Yalnız demin ateş ederken daha iyi nişan alsaydın iyi ederdin. Messi gözlerini iri iri açarak bir süre Dick'i süzdü. 10 gün önce Amoma'nın boynuzlarını kağıt kebabının kağıtlarıyla süsleyip hayvancağızı bu maskara haliyle yola salıveren oğlan mıydı bu? Sonra gözlerini önüne eğdi. Hayır, aynı Dick olamazdı. Tatlı bir azarlayışla "Amma saçmasın" dedi. Sonra içinden gelen bir dürtüyle dolaylı bir saldırıya geçti. "Bencilsin de o korkunç kurşun seni öldürseydi ben ne olurdum bir düşün. Üzüntüm yetmiyormuş gibi bir de bu. Niye üzülüyorsun? Bayan Jeanette'den ayrılıyorsun diye mi? Yok canım. Öyleyse benden ayrılıyorsun diye. Karşılık yok. Dick kıza bakmaya korkuyordu. 4 yıldır birlikte olmalarının kendisi için ne demek olduğunu belli belirsiz seziyordu. Bunu sezdikçe de anlatacak sözcük bulamıyordu. Messi en sonunda bilmiyorum dedi. Belki bundan. Sanırım ki. Kesin olarak bilmeli. Ben sanıyor falan değilim. Messi zayıf bir sesle. Hadi dönelim dedi. Dick bozguna boyun eğmek niyetinde değildi. Yalvarır gibi bir halle konuşmasını pek iyi bilmem ben dedi. Yalnız geçen gün şu Amoma işinde sana oyun oynadığım için kendime kızıyorum. Her şey öyle değişti ki artık. Anlamıyor musun bunu Messi? Gideceğini bana niye söylemedin de bunu ancak ben kendim dolayısıyla öğrendim? Yanılıyorsun Dick. Demin ben söyledim ya, seni üzmek istemezdim. Nasıl üzülmem? Yıllarca bir aradaydık. Meğer seni ne kadar severmişim bilmiyordum. Aa, sen mi beni Dick? Belki eskiden öyle değildi ama şimdi gerçek bu. Peki sen Messi, Messiciğim, sen de bana bağlandın değil mi? Söyle ne olur. Elbette bağlandım sana. Yalnız neye yarar ki? Nasıl? Gidiyorum çünkü. Evet ama söz verirsen gitmeden önce söz ver bana. Yalnız olmaz mı Messiciğim?